Ayrım 29.
Sayfa 359. Şu anda Türk halkı tarihinin herhangi bir anından daha fazla bahse konu ettiğimiz bu iktisadi demokrasi meselesi üzerinde meşgul olmaktadır. Türkiye tarihini zirai bir millet olarak başlamış ve bugün de esas itibariyle aynı karakteri taşımaktadır. Yalnız 1923'ten sonra Atatürk'ün sahneye çıkması ile sanayileşmeye doğru yol almıştır. Devletin belli başlı istihsal vasıtaları üzerinde kontrolü icap ettiren devletçilik prensiplerinin ilham menbaı dış memleketler olmadığını kabul etsek bile bu yol saltanat zamanında kapitülasyonlar ile memleketin ecnebi istismarına karşı bir ammiye emniyet tedbiri olarak alındığı söylenebilir. Devletçilik Atatürk tarafından hususi teşebbüsü mevcut olmadığı zamanlarda lüzumlu emtihanın istihsarı için kurulmuş bir devlet sanayi sistemi olarak düşünülmüştür. Hiç kimse bu sistemin mucib sebeplerinin yanlış olduğunu iddia edemez. Yalnız zaman geçtikçe bu sistem bütün iktisadi faaliyetlerin şeklen hükümet tarafından ve fakat esasında parti tarafından kontrolü manasını ifade etmiştir. 10 seneden fazla bir zamandan beri bu vaziyet neticesi olarak Türklerde artık yeni kriteriyumlar ve değişen tekniklere şiddetle suretli ihtiyaç hasıl olduğunu anlamışlardır. Amerikan yardımına bağlı şartları bu kadar ehemmiyeti kılan işte bu dahili teşebbüstür. Türkiye'nin yeni bir istikamete doğru ilerlemesi için kapı tamamıyla açıktır. Mamamfi bu yolun cihetini tayin etmeden evvel Türkiye'de devlet kartellerinin neler başardıklarını ve henüz nelere dokunmadıklarını tespit etmek lazımdır. Bu kartel sistemi halen faaliyette bulunan 100 müesseseyi ihtiva eder. Bunların senelik satış yekunu da takriben 1 milyar Türk lirası tutmaktadır. Bu teşekküllerin çoğu Ekonomi Bakanlığı kontrolü altındadır. Yardımcı müesseseler vasıtasıyla Sümerbank ve Etibank imalat ve yeraltı servetlerinin inkişafı ile meşgul olmaktadır. Diğer bazı müesseseler bütün yolcu ve yük nakliyatının çoğunu yapan deniz ticaret filosuna maliktir. Diğer bazıları da aynı zamanda sütlü maddeler istihsal eden ve satan şeker tröstleri işletmektedir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı eli altında da tütün, kibrit, alkollü içkiler, kahve, çay, tuz ve buna mimasil yüksek derecede gelir getiren maddelerinde tamamıyla bir devlet monopolü vardır. Diğer muhtelif bakanlıklarda şaraphaneler, orman revirleri, satış mağazaları ve devlet çiftlikleri işletmektedir. Sümerbank'ın en mühim müessesesi Karabük'teki demir ve çelik fabrikalarıdır. Bu müessese 1939'da senede 150 bin metrik ton işlenmiş çelik istihsal edebilecek bir kapasiteyi göz önünde tutmak suretiyle bir İngiliz firması tarafından tesis edilmiştir. Bu müessese Türkiye'nin çelik darlığını bir dereceye kadar azaltmış ve harp içinde de bir bakımdan stratejik bir nefes alma payı vermişse de iktisadi bir tesis olması bakımından muazzam bir muvaffakiyetsizlik timsalidir. Demir madeni havzasından 600 bin mesafede bulunan ve kömür istihsal merkezi ile ihraç limanından uzak bulunan Karabük, en iktisadi şekilde işleyen bir çelik fabrikasının dahi aşamayacağı müşküllerle yüz yüze olup, bu fabrikanın istihsalatı fiyat bakımından ithal edilen çelikle rekabete girişemeyecektir. Hususi sermayenin iştirak etmediği ve sadece devlet parasıyla çalışan bir devlet teşekkülünde haddinden fazla meşbu ve kafi dereceden teşhis edilmemiş olan bir tek hattın bu tesisin ihtisal kapasitesinin ancak bir cüzünü temin edebileceğini görememekten mütevellit işlenen hataya karşılık cezai bir müeyyide bahse konu olamaz. Bu tesisin müdafası sadedinde birçok mütalalar ileri sürülmüş olmakla beraber bu müessese iktisadi bir faaliyeti askeri ve siyasi mülahazaların karıştırılmasının kaçınılmaz bir israf abidesi olarak durmaktadır. Zonguldak'taki devlet kömür faaliyetleriyle Etibank'ın işlettiği müesseseler Türkiye'de çelik imalini karakterize eden şaşırtıcı ehliyetsizlik farikalarını taşımaktadır. Kömür havzası geniş olup malum olan ihtiyatla uzun ve müreffeh bir sanayinin esasını teşkil edebilecek hacimdedir. Başlıca 7 mıntıkada kömür bidayette ecnebi şirketler tarafından olmak üzere uzun senelerden beri istihsal edilmektedir. Devlet toprak üstünde büyük tesisler kurmuş olmakla beraber bunların çoğu istihsalle alakalı cinsinden değildir. Toprak altında 18 bin işçi iptidai vasıtalarla ve sadece fena diye tasvir edilecek şartlar altında çalışmaktadır. Senede 4 milyon tonun aşağısında olan kömür istihsali o kadar yüksek bir maliyetle istihsal edilmektedir ki devlet bütçesinden yardım mevzubahis olması kömürün halk ve sanayi ihtiyaçları için temin edilmesine imkan hasıl olamayacaktır. Modern teşhisat ve metotlarla istihsal artırılabilir ve maliyet fiyatı da düşürülebilir. Böylece kömür istihsali dahilinde ve hariçte talebe uyar bir şekilde artırılabilir. Senelerden beri bu ihtiyaç anlaşılmış ve kömür sanayini kalkındırmak için Amerikan müteassıslarının yardımını isteyen mütereddit bir plan hazırlanmıştır. Diğer taraftan siyasi icablar istihsalin sadece devamını istemektedir. Bu meselenin yegane hal çaresi olan iktisadi icablar ise devletin yalnız bu sahadaki faaliyetine tatbik edilmekte değil, diğer senelerdeki devlet faaliyetlerine de uygulanmak suretiyle bir netice verebilir. Devlet faaliyetinin üçüncü bir misali Adana civarındaki pamuk ipliği ve mensucat fabrikalarında görülür. Buradaki fabrikalar iktisadi bakımdan nispeten inkişaf etmiş, bu sahaya nazaran Sümerbank'ın geç teşekkül etmesi hasebiyle hemen hemen yarı yarıya devlet hususi teşebbüs elindedir. Hususi fabrikalar mamullerinin tamamını devlete satmak mecburiyetindedir. Her fabrika için tespit edilen fiyat görünüşte iyi bir kar bırakmakta ise de bu fiyat fabrikaların hila hazır, makine ve teçhizatını yenileme veya fabrikanın tavsiye için gerekli masrafları karşılayamamaktadır. Bu sebeple ve hükümet politikasının istikbali hakkındaki şüphelerden dolayı imalatçı imal kapasitesini genişletememektedir. Hila hazır, pamuklu maddeler imalını istihlak ihtiyaçlarına nazaran az ve hususi fabrika sahipleri de imal kapasitelerini genişletmeyeceklerine göre devlet halen yapmakta olduğu gibi kendi eliyle işletilen fabrikaların çoğaltılması lazım geldiğini iddia etmektedir. Böylece sosyalizm de kendi kendine beslenmektedir. İnsan kendi kendine gerekli fabrikalarını hususi şahıslar tarafından yapılmasının niçin teşvik edilmediğini ve böylece devletin bu maksatla kullandığı paraların niçin kısmen tamamlanmış olan ve hayati önemi haiz olan sulama şebekelerinin tamamlanmasına ve pamuğu fabrikaları taşıyacak olan yolların inşasını sarf etmediği sualini sorabilir. Bu şekilde müstehlik fiyatından alım fiyatı düşecek, imalatçıların geliri yükselecek ve devlet tarafından tatbik edilen yardım isteminin terk edilmesiyle de iktisaden kuvvetli olmayan teşekküller meydana çıkacaktır. Yukarıdaki satırlarda ancak devletin işlettiği birkaç müesseseye temas edilmiş olmakla beraber bunlar sistemin umumu hakkında bir fikir vermektedir. Bunlar zekaları yüksek, tahsilleri esaslı ve bir grup olarak Amerika'da kendi işlerini yapanlar kadar sanayi faaliyetleri idare edebilecek kabiliyetli insanlardır. Birer şahıs olarak bunlar yalnız tecrübe ve daha emniyetli olan rasyonel gayeler bakımından noksandır. Devletin iktisadi faaliyet sistemine karşı en katı tenkit, bu sistemin inkişafına rehberlik edecek hakiki iktisadi prensiplerden uzak olmasıdır. İktisadi tesisler teknik ve inşaat bakımından iyi yapılmakta, fakat nakliyat, elektrik kuvveti, müştak maddelerin kullanılması gibi yardımcı hizmetler bakımından takviye edilmemektedir. Bu son bahsettiğimiz hizmetler hususi bir teşebbüsün göz önünde bulundurması lazım gelen, aksi halde iflasa müncer olacak noktalardır. Diğer taraftan kısa görüşlü siyasi veya askeri düşüncelerin tesiri altında ağır sanayinin zamanından evvel inkişaf ettirilmesine çalışılması ile hakikatte sanayi inkişafın gerekli seviyeye yükselmesine mani olunmuştur. Memleketin para ve kabiliyet bakımından büyük sanayi iktisadiden ilerlemiş Garp devletlerinde görülen en modern faaliyetlere benzer gösterişli tesirlere hasredilmiştir. Memleket menabiinin pek az bir kısmı gösterişsiz olan ve fakat müreffeh milli bir ekonominin istinat etmesi icap eden esaslı ihtiyaçlara tahsis edilmiştir. Bir gün Türkiye çelik fabrikalarını muazzam imalathaneleri, cesimyari, amme ve amme binalarına malik olacaktır. Şu kadar ki memleket yolları sulama sistemlerine, mektep ve amme sıhhati servislerine ve inkişaf eden canlı bir iktisadi hayata malik olmadıkça bu iktisadi abideler zayıf esaslar üzerinde kalmış olacaktır. Burada Amerikan iktisadi yardım programının tercih edilmesi lazım gelen belirli bir hedefini görmeye başlıyoruz. Türkiye'yi doyuran ve öküzle çekilen kara sabanla İngilizlerin inşa ettiği muazzam Karabük fabrikası arasındaki gedik çok büyüktür. Sulanmayan, gübrelenmeyen ve nakliyat için hemen hemen yolsuz olan Çukurova'dan Akdeniz sahillerine kadar öküz arabalarına bağlı olan pamuk tarlaları ile yüksek bir iktisadi istihsal sevkiyesine malik olan Kayseri'deki mensucat fabrikalar arasındaki gedik hakikaten cesimdir. Zonguldak kömür havzasının yer üstünde mevcut mükemmel marangozhaneler, garajlar vesait farkları ile aynı havzanın iktisadi teşkilatını icap ettirdiği basit fakat hayati ehemmiyeti haiz teknik problemler arasında derin bir uçurum vardır. Tamamen veya kısmen inkişaf etmiş birçok müesseseler Türk iktisadi hayatının tahakkunu istediği seviyeyi ve bu seviye yükselmenin mümkün olduğu gösterir münferit birer işarettir. Yalnız bu münferit tesisleri meydana getiriliş şeklinde kullanılan usul, bu tesisler arasında kalan büyük sahaları doldurmak ve böylece birbirine bağlı sağlam bir iktisadi bünye meydana getirmekte kullanılamaz. Bu gediği kapatmaya doğru ilk adım, galip bir ihtimalle Amerikan teknik yardımıyla devlet tarafından atılabilir. Böyle bir adım hakikaten faydalı olacak amme tesisleri kurmaya başlatmakla atılabilir. Türk iktisadiyatının inkişafı için lüzumlu şartlardan biri potansiyel ihtisas sahalarını, potansiyel istihlak sahalarını ve harici piyasalara ihraç limanlarını başlayacak olan basit ve fakat bütün iklim değişikliklerinin tahammülü olan bir yollar şebekesidir. Türkiye'nin siyasi hudutları arasında 100 tane küçük Türkiye'ler vardır ki bunların her biri diğerlerinden tecrit edilmiş olup her birinin istihsali potansiyelinin 1/3 ile 1/10 arasındadır. Türkiye'nin bu küçük Türkiye'leri bir araya getirilmediği takdirde azami istihsal kapasitesine varamayacağı bedihidir. Bu yapılmadıkça milli servete bir surplus ilave edilmeyecek ve aynı zamanda hayat seviyesinde göze çarpar bir inkişaf kaydedilemeyecektir. Türkiye'de göze çarpan diğer bir noksan da sulama şebekelerinin mevcut olmayışıdır. Potansiyel bakımından zengin olabilecek birçok mıntıkalar sulama imkansızlığı hesabıyla bu evsafı bulamamaktadır. Böyle mıntıkaların birçoğunda su mebzul olmakla beraber suyu çiftçinin ayağına getirmek imkanları mevcut değildir. İçtimai ve iktisadi bakımdan Türkiye ile kabili kıyas olan dünyada pek az memleket vardır ki umumiyetle sıhhat seviyesi diye kabul edilen askeri seviyeden daha dun olabilsin. Türkiye'de tipik bir şehir ve bilhassa tipik bir köy mahalle ekonomisini ne kadar iyi olursa olsun amme helalarından ve banyolarından ve tabii su menbaı olmadığı hallerde de içilecek sudan mahrumdur. Pisliğe ve bütün hastalıkların nakili olan kara sineklere merkezi hükümetin duvarları astığı sıhhat afişleri haricinde hiçbir ehemmiyet verilmemektedir. Türkiye halkının meydana getirilecek diğer inkişaflardan faydalanabilmesini sağlamak için her şeyden evvel bir el temizliğine ve dezenfekte ihtiyaç vardır. Henüz zirai Türkiye'de cehaletin nispeti kabarık olmakla beraber hükümet halk eğitimi sahasında birçok şeyler başarmıştır. Yeni Türkiye'nin programında halk eğitimine ait kısmın bu işi tahakkukla tevcih edilmiş olanlara yüklediği mesuliyet ilk bakışta başarılması imkansız bir cesamet arz ediyor. Bununla beraber bu sahada çok fazla işler başarılmıştır. Bu sahaya aynı dikkat sarf edilmeye devam olunduğu takdirde okur yazar nispeti yükselecek ve programın mütakip safhalarının tahakkuku tesrih edilecektir. Yukarıda kuş bakışı olarak gözden geçirdiğimiz bu mevzular bize Türkiye'de şahsi teşebbüsün inkişafından evvel devletin başarmak mecburiyetinde olduğu işler hakkında bir fikir vermektedir. Kısaca yapılacak işler yollar, sulama şebekeleri, amma sıhhati tedbirleri ve binlerce köyün malik olmadığı mektepler açmaktır. Bu işler halk için devlet tarafından başarılması lazım gelen işler listesidir. Devlet fabrikalarındaki işçiler için bedava mesken, giyecek ve yiyecek temini belki siyasi bir hal çaresi olabilir. Fakat Türkiye'nin karşılaştığı içtimai ve iktisadi meselelerin bir hal çaresi olamaz. Hür insanların bedava yemeğe ihtiyaçları olmamalıdır. Türkiye tarafından tatbik edilecek bir amme tesisleri programı halk arasında yeni iktisadi hayatın temelini teşkil edebilirse de bu kafi değildir. Emin esaslara dayanarak inkişaf eden bir zirai iktisat, paralel olarak bir taraftan tam bir zirai inkişaf sağlamak, diğer taraftan da bu inkişaftan gerekli faydayı temin etmek için ziraatle beraber inkişaf eden hafif sanayinin gelişmesi, çiftçi istitlilerden tevarüz ettiği bir demir çubuk yerine çelik bir sabana muhtaçtır. Yine çiftçinin mahsullerini istihsal ve nakletmek için basit fakat modern vasıtalara ihtiyacı vardır. Bu basit vasıtaların çoğu Türkiye'de imal edilebilir. Bazıları hariçten parça olarak ithal edilerek dahilde monte edilebilir. Zirai istihsalin iptidai maddelerini ve fazla gıda istihsalini kıymetlendirmek için zirai inkişafı hafif gıda maddeleri sanayi takip edecektir. Bu memlekette dünya piyasalarıyla kolayca rekabet edebilecek meyve, sebze, et ve balık konserve fabrikaları kurulabilir. Türkiye bu maddeleri istihsal etmek için ideal bir memlekettir ve kendisi yarı aç kalmış bir kıtanın merkezinde bulunmaktadır. İnşaat malzemesi ve muhtelif yeni istihlak taleplerini karşılamak için diğer hafif sanayinin de kurulmasını icap ettirecektir. Bu işler nasıl yapılacaktır? Amerikalıların bu işleri nasıl başaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Amerikalılar Türkiye'nin de aynı usulle başaracağını ümit etmek ister. Yani bu işlerin devlet faaliyetinin genişletilmesiyle değil, fakat Türk halkının teşebbüsü ve kabiliyetiyle de başarılmasını ister. Türkiye'nin kuvvet kaynağı Türk'tür. Bu geniş potansiyelden ferdi teşebbüsler ve ihtiyari iş kombinasyonları yolu ile istifade edilmesi keyfiyeti, Amerikalıların ferdi teşebbüsüne verdikleri mananın ta kendisidir. Türk'ün kendi kendine hafif sanayi kurmasında Amerika'da muhtelif şeyler yapabilir. Bununla beraber her şeyden evvel Türkiye'nin ilk olarak yapması lazım gelen bir vazife vardır. Bu yeni sanayinin kurulması için gerekli şeraitin tahakkuk ettirilmesi vazifesidir. Şimdiye kadar Türk hükümeti böyle bir muhitin hazırlanması için bir şey yapmış değildir. Yalnız hükümet dairelerinin en büyüğü değil, iktisadi inkişafta en büyük rolü oynayan İktisat Bakanlığı'nda bile hususi teşebbüs problemleri ve potansiyelleri hakkında tetkikler yapmakla tavzif edilmiş bir tek şahıs yoktur. Milli sanayileşme fikrini gösteren ve birbirini takip eden 5 senelik milli planlarda 18 milyon Türk halkının birer ferdi olarak memleketlerinin inkişafında pasif bir rolden daha fazla bir şey yapmaya davet ettiklerini gösterir bir tek söz yoktur. Bilakis bu planlar devlet hususi teşebbüse karışma demektir. Bundan başka hükümet yanlış ve sağlam olmayan bir vergi sistemini kabul etmiş ve keyfi fiyat ve piyasa kontrolleri ile döviz kontrolleri koymuş ve devlet faaliyeti için birçok istisnalar ve rüçhanlar temin eden ithalat ve ihracat lisansları sistemini kabul etmiştir. Bu bürokrasinin meydana getirilmesinde kullanılacak bir usul olabilir. Fakat herhalde hususi teşebbüse lüzumlu şartları yaratamaz. Birçok Amerikalının bizim refahımızı temin eden prensipleri kabul etmeyen 5 senelik planların için destekleyeceğimiz hususu açık değildir. Aynı şekilde hususi teşebbüsün yer almadığı bir iktisadi inkişaf programında kendi hususi teşebbüsleriyle nasıl yardım edebileceklerini anlayamamaktadır. Bununla beraber 10 seneyi mütecaviz bir zamandan beri ilk defa olarak Türk bakanları amme müvecaasesinde memleketin kalkınmasında hususi teşebbüsün yer almasını istediklerini ilan etmişlerdir. Eğer bu hakikatsa ve önümüzdeki Ekim ayında toplanacak Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilecek bir programsa, bu takdirde bizim yardım programımız yalnız Türklerin ihtiyaçlarına değil ve fakat Amerikan prensiplerinin istediklerine de uygun bir program olabilir. Hafif sanayi için olduğu kadar ziraat ve amme tesisleri için de Birleşik Amerika mütehassıslar temin edebilir. Türkiye'nin teknik meselelerine gerekli hal tarzlarını bulabilecek mühendislere malik bulunmaktayız. Yeni istihsali meydana getirecek istihsal maddelerine ve çoğalan iştirak kuvvetinin doğuracağı istihlak talebini tatmin edebilecek istihlak maddelerine malik bulunuyoruz. Birçok Cenubi Amerika memleketleri için yaptığımız gibi lüzumlu anlaşmalar vasıtasıyla Türk hususi teşebbüslerinin dolar ihtiyaçlarını tatmin etmek için gerekli mali menabiye malik bulunuyoruz. Milletler Arası İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası kredinin diğer bir menbaadır. Biz de aynı zamanda Türkiye'de hususi teşebbüsün işleme tarzını gösterecek hususi sermaye ve tecrübede mevcuttur. Bu sermaye ve tecrübemiz muhtelif faydalı şekiller alabilir. Mesela bize Türkiye kabiliyeti teşebbüs idarecileri gönderir ve Türkler de bundan istifade eder. Diğer taraftan Türk teşebbüslerine ortaklık veya tesahüp şeklinde de yardım edebilir. 140 milyon Amerikalının Amerika'yı meydana getirişlerinde ve hala geliştirmelerinde kullandığı vasıtalar bunlardır. Biz bu vasıtalara malik bulunuyoruz ve nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Eğer başkaları aynı neticeleri istiyorlar ve bizim yardımımızı talep ediyorlarsa programlarını birlikte tetkik edebilir ve programlarının ne şekil alabileceğini kararlaştırabiliriz. Böylece bir tetkikin neticesinde yapılacak yardım muazzam bir nakdi ikraz olmasa da daha müreffeh bir Türkiye'nin inkişafına yardım edecektir. İşte bu esaslar dahilinde Amerika'nın dış iktisat politikası mana ifade edebilir. Şüphe yok ki bu faaliyetlerimizle emperyalizm ve dolar diplomasisinin tenkitlerini üzerimize cezbedeceğiz. Bununla beraber bizler ve diğer milletler bu gibi cümlelere lazım gelen cevabını verme zamanının geldiği kanaatindedir. Şimdiye kadar temin edilebilen iktisadi refahın en yüksek seviyesine Amerika'nın nasıl yetiştiğini göstermek, diğer milletler için de aynı seviyeyi teminde yardım etmek herhalde emperyalizm demek değildir. Yalnız bizim sistemimizi gösterme usulümüz en muvaffak şekilde olmalıdır. Bugün belki dünyada hiçbir memleket Türkiye içerisinde kapalı bulunan potansiyel servetler bakımından ve bu servetlerin halkın hizmetine arz edilmesi bakımından daha müsait şeraiti malik değildir. Bu neticeyi doğuran sebepler meyanında 19 milyon Türk'ün çalışkanlığı, cesareti ve karakteri müessir bir faktördür. Bununla beraber cumhuriyetleri henüz gençtir ve daha birçok kararlar almak mecburiyetindedir. Bu kararları almak Türklere ait bir şeydir. Fakat bizim de alacağımız kararlar vardır. Bunlardan biri bizden alınacak yardımın kullanılma şekliyle alakalıdır. Türkiye'nin durumu bu noktanın ehemmiyetini artırmaktadır. Eğer Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün son 12 Temmuz beyannamesi tek parti diktatörlüğünün sonu manasına geliyor ve eğer bakanların son zamanlarda hususi teşebbüsü destekleyecekleri vaatleri yerine getirilirse ve eğer Türkiye bizden yardımını bu vaat ve beyanatların tatbikatı ışığı altında isterse, o zaman yalnız sermayemizi değil fakat aynı zamanda hizmetlerimizi, annelerimizi ve ideallerimizi plase edecek ve elden gitmesine müsaade edemeyeceğimiz bir plasman fırsatı elde etmiş olacağız. Not: yazı Fortune dergisinin Ekim 1947 tarihinde çıkan sayısında yayımlanmıştır. Dili çok eski olmakla birlikte özgün metin elimde olmadığından olduğu gibi aktarmayı uygun buldum. Ek 9. TC Milli Savunma Bakanlığı Ankara. Huk.müş. Konu: Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri arasında müşterek tedbirlerle ilgili anlaşma hakkında hukuk müşavirliğinin görüşü. Ocak 1969. Bakanlık katına. 1. Anlaşmanın birinci maddesiyle karşılıklı işbirliği tarafların egemenlik ve eşit haklarına mütekabilen riayet edileceği hükmünün Kuzey Atlantik Anlaşması'nın üçüncü maddesine dayandığı, taraflar kendi hususi vasıtalarını geliştirmek ve birbirlerine karşılıklı yardımda bulunmak, münferit ve müşterek mukavemet kudretlerini ideme ve tezyit etmek amacının tahakkukunu sağlayacağı, anlaşmanın dibacesinde silahlı bir tecavüze karşı koymak üzere müşterek imkanlarını geliştirmekten söz edildiği halde, anlaşma tamamen ABD'nin Türkiye'de kurduğu ve kuracağı tesislere esas almakta ve TC hükümetine tesislerin A kuruluş, B kuruluş sebebi, C genişletilme veya kaldırılma sebebi, D işletme, E bilgileri toplama değerlendirme, F harekete geçme konularında karar ya da kararlara iştirak yetkisi tanınmamaktadır. Anlaşmanın muhtelif yerlerine serpiştirilmiş bulunan yukarıda belirtilen konulardaki TC hükümetinin muvafakatının alınacağı sözleri 3. maddenin G fıkrası ile ilgili mutabakat zaptında hükümsüz hale getirilmiştir. Bu hükümler hem Kuzey Atlantik Anlaşması'na hem de bu anlaşma tasarısının birinci maddesinde gösterilen ve esasını Birleşmiş Milletler yasasından alan bütün üyelerin egemen eşitliği prensibine aykırıdır. 2. Kuzey Atlantik Anlaşması'nın üçüncü maddesinin uygulanmasını amacını güden bir anlaşmadı. A. TC hükümeti Kuzey Atlantik Anlaşması bölgesinde bulunması dolayısıyla müşterek ya da münferit savunma gücünün idame ve tezyidini isteyecek. B. Bu isteğe ABD'leri cevap verecek. C. Hangi konularda ve nerelerde ne gibi savunma tesisleri kurulacağına Türk Genel Kurmayı lüzum gösterecek, Türk hükümeti karar verecek ve Amerika Birleşik Devletleri bu kararın uygulanmasına yardımcı unsur olacaktır. Çünkü burada savunulacak ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin savunmasında ise ilk ve son söz elbette Türkiye hükümetine aittir. Anlaşma bu imkanı kısıtlamakta ve hatta mütabakat zaptıyla ortadan kaldırılmaktadır. 3. Ayrıca 5. madde ile getirilen mali külfet Türkiye'nin bütçesini tehdit eder mahiyettedir. 4. Yine 5. maddenin 3. bendinde iş bu anlaşmanın amaçları için TC hükümeti tarafından tahsis edilen arazi üzerinde ABD tarafından veya onun namına inşa ve tesis olunan ibaresi egemen eşitler ilkesine aykırıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi savunulan ülke Türk ülkesidir. Buraya kurulacak tesisler, binalar, müştemilat ve içindeki bütün malzemeler Türkiye hükümetine aittir. 5. 3. maddenin B fıkrası müşterek savunma tesislerinde amaç, mahiyet, mahal, süre ve önceden TC hükümeti tarafından tasfiye olunacaktır hükmünü taşıyor. Bu öyle bir hüküm ki TC hükümeti kayıtsız şartsız ABD hükümetinin bu topraklardaki kendi maksadını Kuzey Atlantik Anlaşması amacı gibi göstererek kuracağı her türlü tesisi kayıtsız şartsız evet demek zorunda kalacaktır. Kanaatimizce anlaşmanın eşitlik ve hükümranlık haklarını zedeleyen ve muhtemel bir savaşı ülkemizde çıkarmak anlaşmaya taraf diğer devletler ülkelerini böylece savaşın etkilerinden kurtaracak şartları, olayları peşinen kabul ettiğimizi gösteren sakıncalı hatta kabul edenleri tarih huzurunda müşkül durumda bırakacak bir hükümdür. A. Çünkü anlaşmada amaç açıklığa kavuşmamıştır. B. Amaç ülkemizi korumak olduğu halde uygulama bu amaca karşıttır. C. Tesislerin kuruluş nedenini, yerini, kapsamını, işleyişini ve nihayet kullanma kararını vermek TC hükümetine ait değildir. Buradaki tasvip madde 111 Bölü B, kayıtsı şartsız bir tasviptir. Gelecek hükümetleri de Türkiye'nin kaderinde menfi yönde söz sahibi yapacak şekilde bağlamaktadır. Fıkranın tasvip yerine TC hükümeti amacı tespit, şumul, mahiyet, mahal ve süreyi buna göre tayin eder şeklinde değiştirilmesi uygun olur. 6. Müeyyidesiz hukuk kuralı yok sayılır. Devletler hukuku genellikle müeyyidesizdir. Lakin iki devlet arasındaki anlaşmanın müeyyidesiz olması mümkün değildir. Anlaşma da anlaşmanın hükümlerine riayet olunmaması halinde ne yapılacağı, müeyyidenin ne olacağı gösterilmemiştir. 7. 7. madde fıkraları çelişik hükümler taşımaktadır. 2. fıkra, 1. fıkra hükmünün uygulanması imkanını ortadan kaldırmakta, ABD yetkili Türk makamlarına ithal edilecek her türlü silah ve mühimmatın cins ve miktarı hakkında bilgi verecek ve istediği silah malzemeyi yukarıda 4 ve 5. maddelerde izah ettiğimiz gibi Türkiye'nin güvenliğini düşünmeden yurda sokacaktır. Tehlikelidir ve kabul edenleri tarih huzurunda müşkül durumda bırakır. 8. 9. madde tesisleri müşterek işletme ve kullanma esaslarına tabi olacakları hususundaki karşılıklı mütabakatla ilgili hüküm. A. Bu tesislerde tesisi işletecek yetkili personel. B. Tesislerdeki bütün cihazlardan anlayan personel. C. Karara iştirak edecek ve kararda Türkiye'nin menfaatine değişiklik yapacak personel. Bulundurulabileceği takdirde işleyecek bir hükümdür. Bu personeli de ABD'de yetiştireceğine göre 9. maddenin 2. fıkrası uygulama imkanından mahrumdur. 9. 10. maddenin 2. fıkrası ABD'nin Türkiye'de gerektiğinde polis gücü bulundurmasına yetki verecek niteliktedir. Bu fıkra kalkmalıdır. 10. Komuta yetki ve sorumlulukları ile ilgili maddelerin yukarıda etraflıca belirtilen görüşler müvacihesinde işlemeyeceği muhakkaktır. Bilmeden hiçbir şey yapılamaz. Tesislerin işletilmesini, alınacak bilgilerin değerlendirilmesini Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri yapacak olduktan sonra komuta sorumluluğuna iştirak üstelik bizi müşkül durumda bırakır. 11. Herhangi bir sebeple anlaşma son bulursa tesisler olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti hükümetince bırakılmalıdır. Bu sebeple 20. madde tadil edilmelidir. 12. 21. maddenin maksadı müphemdir. Müferit savunma gayretine yardım amacını güder gibi geliyor. 13. 22. madde anlaşmazlıkların çözüm yolunu göstermekte. İED, getirdiği usuller dolayısıyla bir anlaşmazlığın çözümüne değin, anlaşmazlık konusu esasen sonuçlanacaktır. Bu sebeple işlemeyeceği muhakkak görülmektedir. Anlaşmazlıkların çözümü için çabuk karar veren, pratik bir organın kurulması şarttır. 14. Bu haliyle anlaşmanın, Türkiye'nin gerek ülke bütünlüğünü, gerek egemenlik haklarını korumak bir yana tehlikeye düşürdüğü düşünülmektedir. Buna dayanılarak hazırlanan prototip uygulama anlaşmasının da aynı sakıncalarla milli çıkarlarımıza uygun olmadığını arz ederim. M. Emin Değer, Hakim Yarbay, Hukuk Müşaviri. Kitabın sonu. 27 Haziran 2005, sayfa 374.